Ayrım 55, Brandenburg, Glenmead, sayfa 637, 56. kısım, Berlin, 24 Aralık Cumartesi, 00.16. Mercedes çakıltaşı kaplı yolda fren yapıp durdu. Evin dışında kapının üzerindeki ışık yanıyordu. Ritter Dolman'ın kapısını açtı. Şansölye limuzinin sıcağından dışarıya, soğuğa çıktı. Kız koridorda bekliyordu. Ritter her zamanki gibi çalışma odasına girip gözden kaybolana kadar bekledi. Sonra dış kapıyı kapattı, Dolman'ı içeriye aldı. Yemek odasındaki masa hazırdı. İçi kırılmış buz dolu gümüş kovada bir şişe Dom Perignon, yanında da muhteşem bir ordör tabağı. Masanın üzerinde taze çiçekleriyle yanan iki mum. Kız muhafızların meraklı bakışlarından korunmak için perdeleri kapatmıştı. Dolman şöminenin karşısındaki deri koltuğa çöktü. Kız gülümseyerek arkasına geçti. Adamın omuzlarını ovmaya girişince Dolman zevkten inledi. Kız birkaç saniye sonra adamın koluna yapıştığını, kendine çektiğini hissetti. Adamın kurt bakışını gördü, tanıdı. Dar bluzun altındaki diri göğüslerine baktığını anladı. Adamın yüzündeki sabırsız ifadeye bakıp "Önce yemek yiyelim," dedi. Dolman elini kızın kalçasının üzerinde kaydırmaya başlayınca gülümsedi. Adamın elini tutup onu masaya götürdü. Dolman kıtlıktan çıkmış gibi önüne konan her şeyi silip süpürdü. Üç kadeh şampanya içti. Sıra tatlıya geldiğinde kız yerinden kalktı. Adamın tabağına çikolatalı dondurma koydu. Adam yine özlemle diri göğüslere baktı. Gözlerini kızın dolgun kalçaları, siyah ipek çoraplı uzun bacakları üzerinde gezdirdi. Elini uzatıp kalçasının yuvarlaklığını okşadı. Kumaşın altındaki çamaşırın çizgilerinde dolaştırdı. Kız oturan adama bakıp gülümsedi. "Tatlı yemeyecek misin?" "Seni yemeyi tercih ederim tatlım." Kız yine gülümseyince Dolman ayağa kalktı. Kız elinden tutarak yukarıya yatak odasına götürdü. 5 dakika geçmemişti ki Dolman soyunmaya ve bir yandan da müzik setine CD yerleştiren kıza bakmaya başlamıştı. Wagner müziğinin nameleri odayı doldurdu. Kız yavaşça soyundu, adamın yanına pembe ipek çarşafların üzerine uzandı. Dolman uzunca bir süre kızın kusursuz vücuduna baktı. Kalçalarını kızınkilere yapıştırdı, aç bir kurt gibi kızın içine girdi. 5 dakika sonra tüm yorgunluğunu, umutsuzluğunu kızın içine boşaltıyordu. Kızın omzunu öptü, parfümün kokusu birleşmenin kokusuna karışıyordu. Ama kızın zevkinin de yarım kalmaması için eliyle okşamaya giriştiğinde kız elini itti. "Uyu Liebhen, çok yorgunsun." Dolman angaryadan kurtulduğuna memnun mırıldandı, arkasını döndü. Kız birkaç dakika kıpırdamadan bekledi, sonra kalkıp pencereye yaklaştı. Perdenin ufacık aralığından dışarıya baktı. Aşağıda park etmiş 3 arabayı görebiliyordu. Biri sokakta, diğer ikisi evin önünde. Ama hareket yoktu. Ritter'in adamlarının orada olduklarını biliyordu. Ritter de her zamanki gibi çalışma odasındaydı. Perdeyi bıraktığında Dolman'ın horlamaya başladığını, çarşaflara daha sıkı sarındığını duydu. Yeniden müzik setinin yanına gitmeden önce saatine baktı. Setten gelen sesi neredeyse sonuna kadar kıstı. Yüreğinin hızlı atışlarını dinleyerek saatin yelkovanının tam 1 dakika ilerlemesini bekledi. Sonra müzik setinin düğmesini çevirerek Wagner müziğini biraz önceki düzeyine kadar yükseltti. İpek geceliğini giydi, tuvalet masasının yanına gidip oturdu. Korku ve heyecandan guruldayan midesini dinleyerek bir sigara yaktı. Elleri titreyerek yine saatine baktı. Biri 10 geçiyordu. 10 dakika sonra her şey bitmiş olacaktı. Bodrumdaki odada bekleyen Özçelik, Wagner müziğinin hafiflediğini duydu, ince fenerini yaktı. Saatinin yelkovanına baktı. Tam 1 dakika sonra müzik tekrar eski sesine yükselmişti. Dışarıya gelip duran arabaları duymuştu. Merdivenlerden yatak odasına çıkan kadın ile erkeğin ayak seslerini de. Sonra yarım saat boyunca tık çıkmadı. O dakikaya kadar. Dikildi, saat 1:10 geçiyordu. Fenerini söndürüp karanlıkta ayağa kalktı. Midesi sıkışmış, korkudan bağırsakları çalışmaya başlamıştı. Bütün duyuları ayaklanmış, damarlarındaki adrenalin hızla dolaşıyordu. Yüreği bir çekiç gibi vuruyordu. Hareketsizlikten kolları ve bacakları uyuşmuştu. Beretta'yı kanepenin yanına yere bıraktı. Birkaç dakika boyunca bacaklarını ovuşturdu. Sonra tekrar oturdu. Gerginlikten rahat edemedi, oturuşunu değiştirdi. Derin bir nefes aldı, silaha uzandı. 5 dakika daha, emin olmak için. Sonra harekete geçecekti. 00:46 Christian Bauer, Berlin'deki Landesamt'ın müdürüydü. 50'lerinin ortasında, uzun boylu, zayıf, seyrek, kır saçlı, yakışıklı bir adam. Buruşuk pamuklu pijamalarının üzerine robe de chambre giymiş olmasına rağmen yine de bir diplomat gibi bakımlı görünüyordu. Werner Bargel, Bauer'ın hazırlayıp getirdiği koyu kahveye bakmamıştı bile. Karısının üst kattan gelen horultusunu duyunca Bauer bağışlarcasına gülümsedi. Ama Bargel'in yüzünde tek bir kas bile oynamamıştı. Bargel 5 dakika önce telefon etmiş, yolda olduğunu bildirmişti. Acil bir konu için geldiğini söylemişti. Bauer yardımcısının ciddi yüzünün kül gibi olduğunu gördü ama sakin konuştu. Sanki bu saatte evinde acil görüşmeler yapmaya alışıkmış gibi. ''Bu kadar acil olan nedir Werner, anlatır mısın?'' Bargel konuşmadan önce derin bir nefes aldı. ''Sizi aramadan önce 2 telefon geldi efendim, her ikisi de Münih'ten. İlki Folkman adlı birinden, DSE'de çalışıyor. Ama daha önce burada, Berlin'de, İngiliz SIS adına bulunmuştu.'' ''Devam et.'' Bargel çabucak, ''Folkman, Kerim Özçelik adlı birinin Şansölye Dolman'ı öldüreceğini söyledi.'' dedi. Durakladı, Bauer'in yüzündeki korku ve şaşkınlığı gördü. Bir de bütün kabine üyelerinin vurulacağını. Bauer'in ağzı açık kalmıştı. Ne zaman? Bu gece. Bakanların nasıl vurulacağını bilmiyordu. Tek bildiği bunun Dolman suikastinden sonra gerçekleşeceği. Bargel yutkundu. Bu sabah Weber'in Reichstag'da düzenleyeceği güvenlik toplantısı nedeniyle bütün bakanlar Berlin'de efendim. Bauer kahve fincanını bırakıp kaşlarını kaldırdı, yüzündeki kan çekilmişti. Yardımcısı durumun ciddiyetini daha iyi vurgulayabilmek için saatine baktı. ''Buraya gelmeden önce güvenlik masasından bilgisayarda Özçelik'in adını araştırmalarını istedim. Aynı zamanda Şansölye'nin nerede olduğunu da bulmaya çalışıyoruz.'' Bauer tereddüt etti, endişesine rağmen konulara balıklama atlayanlardan değildi. Dikkatli gözlerini Bargel'in yüzüne dikti. ''Bilgisayar ne dedi?'' İkinci dereceden güvenlik tehlikesi listesinde bir Kerim Özçelik var, Türk. Yıllar önce Almanya'ya göçmüş, 27 yaşında. Bauer endişeyle ayağa kalktı. Peki adam hakkında bir güvenlik dosyası var ama ya amacı ne? Bu adam Dolman'ı neden öldürmek istesin ki? Özçelik 2 yıl önce Bonn'da bir içişleri yetkilisine saldırdığı için tutuklandı, 3 ay hapis yattı. Eğer mahkeme hafifletici nedenleri göz önünde bulundurmasa cezası çok daha ağır olacaktı. Bauer'in kaşları kalktı. Hangi hafifletici nedenler? Dosyaya göre Özçelik ve karısı Essen'de teröristlerin aşırı sağcı bir grubun kurbanı olmuşlar. Militanlar karısıyla birlikte misafirliğe gittikleri bir evi bombaladıklarında Özçelik 2. derece yanıklarla kurtulmuş ama karısı ölmüş. Üstelik kadın hamileymiş. Cinayeti işleyenler bulunamadı. Bargel durakladı. O dönemde federal güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanı, şimdiki Şansölye Dolman'dı. Anlaşılan Özçelik ona birkaç kez mektup yazmış, katilleri bulup adalete teslim etmemekle suçlamış. Dolman'ı cinayetten kişisel olarak sorumlu tutmuş. Özçelik'in bomba saldırdığı yetkili Dolman'ın ekibinden biriydi. Aman Tanrım! Bauer derin bir nefes aldı, keskin gözlerini Bargel'e çevirdi. Bilgisayar Özçelik'in nerede olduğunu da söyledi mi? 1 yıl önce Almanya'dan ayrıldı. Bilinen son adresi Stockholm. Ama sahte bir pasaportla Almanya'ya sızmış olabilir. Bauer bir an düşündü. Bu Folkman'a güvenir misin? Evet. Münih'te nerede? Onunla konuşabilir miyiz? Bargel başını salladı. Akıp giden dakikaların bilincindeydi. Yüzünden ter damlıyordu. Beni evimden aradı. Konunun nedenle acil ve önemli olduğunu söyleyip bu bilgileri verdi. Sonra da kapattı. Bargel durakladı. Ama Folkman'ın verdiği bilgilerle ilişkili bir şey daha var efendim. Bauer'in keskin mavi gözleri yardımcısına deler gibi bakıyordu. Ne? Bargel derin bir nefes aldı. Folkman'a göre Dolman ve bakanların öldürülmesi sadece daha geniş bir planın parçası. Bir darbe yapılmak isteniyor. Bauer kulaklarına inanamayarak Bargel'a baktı. Kim yapacakmış? Bargel bildiklerini anlattı. Bauer başını yavaşça salladı. ''Aman Tanrım'' dedi. Bargıl durmadı. Bağ ve refüz eden nerede bulunduğundan söz etti. Bir an müdürünün haberlerin ağırlığı altında yıkılmasından korktu. Bargıl nefesini tuttu, sonra uzun uzun içini çekti. Bağver'in yüzünün kağıt gibi olduğunu gördü. Van de Zandt'ın müdürü çabucak, "Dolma şimdi nerede?" diye sordu. "Kız arkadaşının yanında."
"Hangisi?"
"Güvenlik sarışının yanında olduğunu sanıyor. Liesel Henning, ama emin değiller. Araştırıp bana bildirecekler."
Bargıl yutkundu. "Folkman kızın da işin içinde olduğunu söyledi."
"Adını söyleyerek mi?"
"Evet efendim, güvenliğin Dolman'ın kişisel koruması Ritter'le temasa geçip haber vermesini istedim. Ama durumun karmaşıklığını ve protokol kurallarını da düşünerek öteki emirler için sizden onay almam gerektiğini düşündüm."
"Ne emir verdin?"
"Nöbetçi müdüre temas kurulacak üst düzey subaylar ile güvenlik görevlilerinin adlarını verdim. Emir alınca zaman kaybetmeden buraya gelecekler. 20 kişilik bir ekip kurup kızın Van Zee'deki evine gönderdim. Folkman'ın söylediklerini duyar duymaz sorumluluğu üstlenip önlemler aldım. Münih'te de başka bir ekip Kahlberg'e gitmek üzere hazırlanıyor. Bütün koordinasyonu güvenli bir telefon hattından. Buradan yapabiliriz efendim."
"Ya bakanlar?"
"Kişisel korumalarına acil durum bildirip önlemleri 3 katına çıkarttım."
Bargıl beklenti dolu gözlerini müdürüne çevirdi. Christian Bauer'ın gerginliği de yüzündeki ter damlalarından anlaşılıyordu. Hızla başını salladı.
"Tamam, böyle yapacağız. Emirlerini onayladığımı bildir."
"İçişleri Bakanı efendim, ona da haber vermemiz gerekiyor."
Alman federal güvenliği içinde sıkı bir hiyerarşi hakimdi. Bauer de görevini görmezden gelemezdi. İçişleri Bakanı ve Şansölye yardımcısı Weber piramidin en tepesindelerdi. Bauer baskı altındaydı, kelimeleri yutarcasına konuştu.
"Weber'le ben kendim konuşurum. Tanrı aşkına sen Ritter'le temas kurmaya çalış."
O anda Bargel'in elindeki cep telefonu çaldı. Birkaç saniye dinledi, sonra telefonu eliyle kapatarak Bauer'a döndü.
"Dolman ve korumalarının kızın Van Zee'deki evinde oldukları kesin."
Bargel telefonu dinlerken bir an sustu, sonra kısık bir sesle haykırdı.
"Denemeye devam edin, Tanrı aşkına denemeye devam edin."
Bargıl mikrofonu yeniden kapatıp başını kaldırdığında şakaklarından ter damlıyordu. Yüzü de bir ölününki gibi sapsarıydı.
Bauer endişeyle sordu.
"Ne var?"
Bargıl başını salladı. "Ritter efendim, Dolman'ın koruması. Telefonundan cevap alamıyoruz."
Karl Schmelz karla kaplı balkona çıktı. Paltosunun düğmelerini yakasına kadar ilikledi. Alçak duvarın yanına kadar gitti, karşı karanlığa baktı.
Hayaletler, her yerde hayalet.
Çılgın bir rüzgar vadiyi kasıp kavuruyor, kar tanelerini uçuşturuyordu. Yine aşağıya, karın gözlerden sakladığı vadiye baktı. Buraya daha önce de gelmişti, bu dağlara. Föhn'ün sesini dinlemişti. Dipnot Almanca yel. Bunu kesinlikle biliyordu, ozmos. İliklerine işlemiş anılar tatlı, zevkli bir ağrı gibiydi.
Ömründe ilk kez kendini nasıl hissetti? Evde gibi mi? Ait olduğu yerde.
Kader, melankoli, evet hep buna benzer duyguları bastırmaya alışıktı. Ama bu kez bu zevki kendinden esirgemedi. Buz gibi kar taneleri soğuk yanaklarını okşadı, candandırıcı, kemik kırıcı, soğuk. Derin bir nefes alıp soğuğun araştıran parmaklar gibi ciğerlerinde dolaştığını hissetti.
İyi. Gençliğinde 2 kez buraya getirilmişti. İsimleri ve yüzleri daha yolculuğa başlamadan hatırlıyordu.
Bormann, Mengele, Eichmann, gizli yolculuklar, güvenli evler, kaçak toplantılar.
Evet işte çocuk, ona iyi bakın. Bir gün belki sizin ömrünüz yetmeyecek. Ama bir gün zamanı geldiğinde, fırsatı bulunduğunda.
Prusya biçimi baş selamları, güçlü el sıkmalar, bağlılık yeminleri, eski yüzler, yeni yüzler, meşalenin sönmemesini sağlayan yüzler. Bu kadar uzun süreceğini kim tahmin edebilirdi? Buz gibi rüzgar balkonun üzerini yaladı, sıkılmış dişleri arasından derin bir nefes daha aldı.
Bu kadar yakın, bu kadar, bu kadar yakın.
Sesi duyup yere kadar inen pencereye döndü. Meğer balkona çıkmış, ayaklarının altındaki karları gıcırdatarak ona doğru geliyordu.
Schmelz bir haber bekliyormuşçasına başını salladı.
Meğer kız burada dedi.
Schmelz başıyla onayladı. İki adam balkon kapısına doğru yürüdü. öz çelik fenerini yaktı. Biri 14 geçiyor, 4 dakika geçmişti. Kendi yüreğinin her vuruşunu, evin içindeki her sesi duydu 4 uzun dakika. Küçük pencerenin ötesinde nöbetçilerin düzenli aralıklarla arşınladığı, soğuk ve karanlık bahçedeki her hareketi dinlediği 4 dakika. Feneri yeniden söndürdü. Karanlıkta sessiz ve derin bir soluk aldı. Sabırsızlanmaya başlamıştı. Artık olup bitmesini istedi. Leyla'yı düşündü. Güzel esmer yüzünü, gülümsemesini hayal etti. Adamların Leyla'ya yaptıklarını düşündü. Artık daha rahattı. İntikam zamanı yaklaşmıştı. Yap artık. Düşünecek zaman yok. Sadece yap. Bahçeye kulak kabarttı. Hiçbir şey duymayınca ayağa kalktı. Tekrar fenerinin düğmesine bastı. Fener ışığının yardımıyla merdivenlerin dibine vardı. Yürürken bacakları titriyordu. Birbiri ardına derin nefesler alıp soluğunu yavaşça boşalttı. Sakinleşmeye çalıştı. Bacaklarının titremesinin azaldığını hissedince usulca merdivenleri çıkmaya başladı. En üst basamağa gelince Beretta'nın emniyetini açtı. Fenerini kapatıp sol cebine kaydırdı. Kapının tokmağını usulca tuttu. Kapıyı araladı. Koridordaki masa lambası yanıyordu. Çalışma odasının kapısının kapalı olduğunu, korumanın uyuduğu odanın kapısının altından ışık sızmadığını gördü. Hızla koridora çıktı. Yukarıdaki sahanlık karanlıktı. Ama yatak odasından gelen hafif müzik sesini duyuyordu. Merdivenlere yaklaştı. Tüm duyuları ayaktaydı. Korkusunun birden kaybolduğunu düşündü. Uzun süredir beklediği anın çok yakında olduğunu bilmek tüm vücudunu gevşetti. Bir an hafiflediğini hissetti. Yavaşça merdivenleri tırmandı. Öz çelik derin bir nefes aldı. Soluğunu yavaşça bıraktı. Susturucu takılmış Beretta'yı doğrulttu. Işığa doğru yürüdü. Çalışma odasının karanlığında uyuyan Ritter cep telefonunun zilini duydu, sıçrayarak kalktı. Dolman'la geçirdiği yorucu bir günden sonra kanepeye uzanmış, başucundaki lambayı da söndürmüştü. Gözlerini dinlendirmek isterken Wagner'in sakinleştirici namelerine kapılarak uyuyakalmış olmalıydı. Şimdi ise karanlıkta çalan cep telefonunu arıyordu. Telefonu buldu uykulu bir sesle, "Ritter," dedi. "Ritter, ben Werner Bargel. Ne cehennemdeydin, şansölyenin yanında mısın?" Ritter başının ucundaki lambayı bulup neredeyse devirerek yaktı. Sesi pürüzlüydü. "Neden? Bir şey mi var?" "Açıklama yapacak zaman yok. Onun için iyi dinle Ritter. Çok dikkatli dinle. Şansölyeye bir saldırı yapılacak. Onun yanından ayrılma. Duydun mu? Yanından ayrılma. Gözünün önünden ayırma onu. Bir yardım timi gönderdik. Birkaç dakika sonra orada olacaklar. Ama sen Dolman'ın yanında kal." Ritter cep telefonunu kapattı, bacaklarını kanepeden indirdi. Bütün duyuları ayaklanmıştı. Masanın üzerindeki walkie-talkie'ye yapıştı. Yüreği hızla çarparken tane tane konuştu. Dışarıdaki arabaların içindeki adamların cevaplarını duymak için beklemedi. "Nöbet birimleri, kırmızı alarm, tekrar ediyorum kırmızı alarm, nöbet birimleri." Sonra da önündeki mikrofona havlar gibi bağırdı. "Hemen bütün giriş ve çıkışları kapatın, hemen." Ritter döndü, geniş adımlarla kapının yanına gitti. Açarak koridora çıktı. Elindeki Sig und Sauer P6 9 milimetrelik tabancayı ateşe hazır tutarak sağa sola baktı. Alt katı kolaçan etti. Önce müziği, ardından başka sesler duydu. Yardımcıları emirlerine uymuş, ön kapıları açıp kapatıyorlardı. Ritter merdivenlere doğru ilerlerken aşağıda bodruma inenlerin kapısının aralık olduğunu gördü. Yüreği daha hızlı vurmaya başladı. Tehlikeyi hissetmişti. Saniyenin onda biri kadar bir süre tereddüt etti ama beyni çılgın gibi çalışıyor, düşünüyordu. Kapı daha önce açık değildi. Bunu kesinlikle biliyordu. Şimdi açık olduğuna göre aman tanrım. Dışarıdaki adamların çıkardığı sesleri duyuyordu. Sesleri aldırmadı. Döndü, hızla merdivenlere atıldı. Basamakları üçer üçer atladı. Kalbi gümbür gümbür çarparak yukarıdaki sahanlığa doğru tırmandı. Öz çelik yatak odasına girdiğinde pembe çarşaflı yatakta yatan adamı, tuvalet masasının yanına oturmuş sigara içen çok güzel kadını gördü. Kadın konuşmadan önce öz çeliğe baktı, ses çıkarmadı ama korkusu gözlerinden okunuyordu. Tüm sahnede olağanüstü bir şey vardı. Çalmakta olan operadan kaynaklanıyordu herhalde. Öz çelik genç kadına bakarken bir tereddüt geçirdi. Fotoğraflarda gördüğü güzel yüzü tanımıştı. Göz göze geldiler. Genç kadın öz çeliğin elindeki susturucu takılmış Beretta'ya bakarken korkudan boğulacak gibiydi. Sonra yatakta yatan adama döndü. Sanki Özçelik'e hedefini göstermek istiyordu. Özçelik Dolman'ın pembe çarşafların arasındaki çıplak vücuduna, beyaz omuzlarına, bir bölümü görünen sırtına baktı. Adam nefes alırken göğsündeki ağarmış kıllarla göbeği kalkıp kalkıp iniyordu. Özçelik bir nefret dalgasına kapıldığını hissetti. Yatağa yaklaşıp Beretta'nın namlusunu indirdi. Tetiğe basmak üzereyken müziğin hafiflediği bir anda merdivenden gelen gürültüyü duydu. Ayak sesleri, koşan birinin adımları. Odanın kapısı kırılırcasına açıldı. Koruma elinde tabancasıyla içeri girerken Özçelik döndü. Ölümle burun buruna olduğunu anlayıp ölümü karşılamaya hazırlandı. Ama yapılacak son bir iş. Koruma Özçelik'in tabancalı elinin kendisine döndüğünü gördü. Şaşkınlığı her halinden belliydi. Ritter birden sağa doğru yuvarlanırken Özçelik arka arkaya iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Ritter'in sol omzuna isabet etti. Kemiği kırılan koruma acıyla çığlık attı. Ama Türk onu unutmuş, asıl hedefine dönmüştü bile. Dolman birden uyandı. İri vücudunu çarşafların arasında doğrultmaya çalışırken Özçelik nişan aldı. Şansölye gık diyemeden iki el ateş etti. Birinci kurşun yüzüne rastlarken gözünün altında sol yanağında çiçek açan kırmızılığı gördü. İkinci kurşun adamın göğsüne isabet etti. Şansölyeyi sırt üstü devirdi. Özçelik üçüncü kez ateş etmeye hazırlanırken gözünün ucuyla korumanın silahını doğrulttuğunu gördü. Daha Dolman'a dönme fırsatı bulamadan bir patlama duydu. Sağ yanına saplanan kızgın kurşunu hissetti. Korumanın P6'sının birbiri ardına boşalttığı kurşunlar vücuduna çarpıp onu yana devirdi. Özçelik düşerken pembe gecelikli kadına baktı, çığlıklarını duydu. Kurşun darbeleriyle yere düşerken elindeki silahın patladığını hissetti. Kurşun kadının gırtlağına saplandı. Kadın duvara doğru yığıldı. Soluk almak için çırpındı. Güzel yüzü ölüm korkusuyla kasıldı. P6'daki son kurşunlar vücuduna saplanırken Özçelik pembe çarşafların içindeki dolmanın üzerine düştü. Merdivenlerde yankılanan ayak seslerinin, odaya doluşan insanların gürültüsünün, onu şansölyenin üzerinden çekip alanların çığlıklarını duymadı. Gözlerini son kez kaparken kafasındaki tek düşünce Leyla'ydı. Tam 40 saniye sonra biri 16 gece Konrad Weber'in Berlin'de Kurfürstendamm'daki Kempinski Oteli'ndeki suitinin telefonu çaldı. Cep telefonuna Berlin Landesamt'ından bir çağrı gelmiş, önemli bir görüşme için hazır beklemesi rica edilmişti. Saatin geç olmasına rağmen Weber hala giyinikti, hala belgeleri üzerinde çalışıyordu. Telefonu beklerken deri evrak çantasını yanına, yatağın üzerine yerleştirdi. 10 saniye kadar sonra telefon çaldığında Konrad Weber, Wannsee'de şansölyenin başına gelenleri ve Bargel'in anlatmış olduğu genel senaryo hakkında Christian Bauer'in söylediklerini büyük bir sessizlik içinde dinledi. Bauer elindeki ayrıntıları ilettikten sonra kısa bir sessizlik oldu. Sonra Weber'in "Aman Tanrım" dediğini duydu. İki adam tamı tamına 6 dakika daha konuştular. Alman siyasetinin yerleşmiş geleneğe göre şansölyenin ölümü ya da ağır rahatsızlık sonucu yönetim yeteneklerini yitirmesi durumunda şansölye yardımcısı yeni bir şansölyenin seçilmesine kadar Alman hükümetine başkanlık eder. Pragmatik ve kuralcı bir adam olan, genellikle baskı altında sükûnetini kaybetmeyen Konrad Weber, şansölye yardımcılığının getirdiği sorumluluk ve görevler konusunda tereddüt etmedi. Dolman'ın ölümünden duyduğu şaşkınlık ve üzüntüye rağmen Christian Bauer'a Federal Alman Devleti'nin güvenlik ve bütünlüğü konusunda yapılması gerekenleri iletirken bir an duraklamadı. Weber derhal şansölyenin görevini üstlenecek, bir saat içinde de kabineyi olağanüstü toplantıya çağıracaktı. Kabine üyelerinin hayatlarının tehlikede olması Weber'in de başlıca endişesiydi. Bu nedenle alınacak güvenlik önlemleri konusunda Bauer'le fikir birliğine vardılar. Reichstag güvenlik görevlileri kentin çeşitli otellerinde Intercontinental, Schweizerhof, Steigenberger, kalan bakanlarla çoktan temasa geçmişlerdi. Bakanlara ya da toplantıya yapılabilecek bir saldırı hazırlıklı olmak için Reichstag'ın güvenlik önlemleri de arttırılacaktı. Weber'in ilan ettiği olağanüstü durum derhal yürürlüğe girecekti. Ordu ve polis içinde bağlılıklarından kuşku duyulmayanlar derhal göreve çağrılacaklar. Her iki güç de alarma geçirilecek, sınırlar kapatılacaktı. Weber, Christian Bauer'dan Baviera'daki bölgeyi belirlemesine, ancak kabine durumdan haberdar olup bir karar alana dek herhangi bir girişimde bulunmamasını istedi. Bu konuda kararlıydı. Bauer'in itirazlarına rağmen darbe ile ilgili bütün ayrıntıları, darbecilerin kimler olduğunu öğrenmek istediğini, Almanya'nın ve Almanların zarar görmesine izin vermeyeceğini tekrarladı. Bauer'den kendisi kabine üyeleriyle görüş alışverişinde bulunana kadar beklemesini, bu arada alacağı her önemli haberi kendisine iletmesini istedi. Bundan sonraki dakika ve saatler Almanya için çok önemli ve çok tehlikeliydi. Bauer, koşullar ne olursa olsun, karşısındakinin rütbe ve yetkileri ne kadar önemli görünürse görünsün, Weber dışında hiç kimsenin emirlerine uymayacaktı. Weber hemen ordu ve güvenlik güçlerinin komutasını üstlenecek, bu kuvvetleri kullanmak için gelecek her istek onun onayını alacaktı. Kempinski'deki suitinden yaptığı telefon konuşmasını bitirdiğinde, genellikle ölçülü ve sakin bir adam olarak bilinen Almanya'nın geçici şansölyesi Weber ter içindeydi. Ellerinin titremesini kontrol etmekte de zorlanıyordu. Yanında yatağın üzerinde duran kahverengi deri çantaya bakarken omuzlarına yüklenen ağır sorumluluğun bilincindeydi. Reichstag parlamento binasında düzenlemek üzere olduğu olağanüstü kabine toplantısı için gereken her şeyin hazır olduğunu, Alman halkının iyiliği dışında bir amacı bulunmadığını düşündü. Almanya'nın geleceği ona, neredeyse sadece ona bağlıydı. Titreyen elinin tersiyle alnındaki teri sildi. Sonra bir kapı ötede uyuyan korumasını ve şoförünü uyandırmak için telefonu kaldırdı. 55. ayrımın sonu. Sayfa 650.